Ayrım 14.
Tekrar omuzlarımı silktim. Değmez Hacı Kafacığım. Sen üzülme o kadar. Sonra hasta olursan ne yaparız? Adamcağızın benim hesabıma kızmakta, telaş etmekte hakkı varmış. Akşama doğru iş bütün tafsilatıyla anlaşıldı. Marif müdürü Huriye Hanım'ı tutuyormuş. Nezarete yazdığı tezkirede onun daha kıdemli bir muallim olduğunu ileri sürerek benim başka bir yere kaldırmamı istemiş. Fakat nezaret nedense beni bırakıp ortağımı ileride açılacak başka bir yere göndermeyi muvafık görmüş. Dün akşam gelen emir üzerine marif müdürü, rüştiye müdüresi ve galiba Huriye Hanım'ın Rumeli'den hemşirisi olan muhasebe müdürü geç vakit bir toplantı yapmışlar. Beni bir köye atıp yerime Huriye Hanım'ı alıkoymak için plan tertip etmişler. Huriye Hanım'ın marif müdürlüğü koridorunda benimle karşılaşması evvelden hazırlanmış bir şeymiş. Hatta o aksakallı hocayı bile mahsus getirmişler. Marif müdürünün sözleri üzerine şık bir Avrupa köyü gibi görmeye başladığım zeynilere gelince dağlar arasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yermiş. Bir seneden beri boş olduğu halde en düşkün muallimler bile oraya gitmeye yanaşmıyorlarmış. Ben bunları öğrendikçe şaşıyor, saçlı sakallı bir büyük memurun bu kadar saffetle beni aldatmasını bir türlü aklıma sığdıramıyordum. Hacı Kalfa sinirli bir tavırla başını iki yana sallıyor. Sen bilmezsin o uyur yılanı diyordu. Uyur uyur da sonra adama öyle bir vurur ki nereden geldiğini fark edemezsin. Anladın mı efendim? Adam sende. İnsanı en yakın akrabaları kalpsizce vurduktan sonra yabancılar vurmuş ne çıkar? Ben o zeynilerde de mest olmasını bileceğim. Gönüller şen olsun. Zeyniler, 28 Ekim. Bugün akşama doğru bir Çeçen arabasıyla zeynilere geldim. Marif müdürü galiba yolları şimendifer yürüyüşüne göre ölçüyor. Çünkü nihayet 2 saat dediği yol tam sabahın 10'undan geceye kadar sürdü. Ne yapsın mübarek adamcağız? Kabahat kendisinin değil, kah dağ yamaçlarına tırmanan, kah kurumuş sel çukurlarına inen zeyniler yoluna dişli şimendifer yaptırmamış olanların. Hacı Kalfa'nın ailesi beni şehirden yarım saat uzaktaki bir çeşme başına kadar selametlemeye geldi. Bütün aile bir düğüne, daha doğrusu bir cenaze alayına gider gibi giyinmişti. Arabanın hazır olduğunu haber vermeye geldiği vakit az kaldı Hacı Kalfa'yı tanıyamıyordum. Beyaz peştemalını, taşlıklar, sofalar ve merdivenlerde kendine göre bir ahenkle sürdüğü şıp şıp terliklerini çıkarmış, arkasına soluk çuhadan, yakası kapalı uzun bir ceket, ayaklarına imam galoşları giymişti. Azizliğe biçiminde kocaman bir kırmızı fez, saçsız başını kulaklarına kadar örtüyordu. Samatyalı madamla Hayganuş'un ve Mirat'ın tuvaletleri de onunkinden aşağı değildi. İçinde çok acı saatler geçirmiş olmama rağmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrıldım. Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış. Ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar. Her birinin gönlümüzden kopup ayrılması bir ayrısız uyandırırmış. Bunu yazan şair ne kadar haklıymış. Bir tesadüf eseri olarak manastırlı komşum da benimle aynı günde B'den ayrıldı. Fakat o herhalde benden çok daha acınacak bir vaziyette olarak. Dün gece çantamı hazırladıktan sonra yatmıştım. Uykumun arasında iri iri konuşma sesleri işitiyor fakat bir türlü kendimi açamıyordum. Birdenbire korkunç bir gürültüyle yataktan fırladım. Sofada bir şeyler yıkılıp devriliyor, gecenin sessizliği içinde çocuk feryatları, boğuk hırıltılar, sille tokat seslerine karışıyordu. Uyku sersemliğimle ilk aklıma gelen şey yangın oldu. Fakat yangına uğrayanlar herhalde birbirlerini dövmezlerdi. Dağınık saçlarım çıplak ayaklarımla odadan fırladım ve feci bir dayak vakasıyla karşılaştım. Dev yapılı, pala pıyık bir zabit manastırlı komşumu yerden yere sürüyor, çizmeleriyle çiğniyordu. Çocuklar bir ağızdan "Anamız, babam anamızı öldürüyor" diye haykırıyorlardı. Zavallı kadın, her tekmeden, yılan gibi ıslık çalarak inen her kamçıdan sonra inleyerek tahtaların üzerine yuvarlanıyor. Fakat inanılmaz bir kuvvetle yine yerinden kalkarak zabitin dizlerine tırmanıyordu. Kulun kurbanın olayım efendiciğim, öldür beni, lakin bırakma, boşama. Yarı çıplak olduğum için tekrar odama girmiştim. Zaten öyle olmasa da elimden ne gelirdi? Alt katta yatanlar da uyanmış olacaklardı. Aşağı sofadan ayak patırtıları, anlaşılmaz sesler geliyordu. Sofanın tavanında bir aydınlık gezinmeye başlamıştı. Merdiven aralığında Hacı Kalfa'nın çıplak başı parladı. Adamcağız gürültüyü işiterek uyanmış, bir teneke lamba yakarak don gömlek dışarı fırlamıştı. İhtiyar odacı, ne ayıptır, ne rezalettir, otelde bu olur mu diye bağırarak aralarına girmek istedi. Fakat zabit Hacı Kalfa'nın karnına çizmeli ayağıyla öyle bir tekme savurdu ki biçare adeta kocaman bir futbol topu gibi havaya fırladı ve aralık kapıdan sırt üstü odama yuvarlanarak çıplak bacakları havaya kalktı. Bereket versin ben atik davranmış, kollarımla adamcağızın kafasını yakalamıştım. Yoksa çıplak kafa kocaman bir bal kabağı gibi tahtalara çarpıp patlayacaktı. Uyku sersemliği, korku, şaşkınlık, sonra Hacı Kalfa'nın hali hep bir araya gelmiş, fena halde sinirlerimi bozmuştu. İhtiyar adam, vay aman, vay aman, hay nalçasına tükürdüğümün katırı diye söylenerek ayağa kalkıyordu. Fakat bu sefer ben karyolamın üstüne düşmüştüm. Ömrümde başıma gelmemiş bir kahkaha krizi içinde bunalıyor, tıkanıyor, ellerimle yorganları burarak kıvırıyordum. Artık dışarıda ne olup ne bittiğini anlayacak halde değildim. Sesler, gürültüler tamamıyla kesilip otel sükununa dönünceye kadar kendime gelemedim. Vakayı sonradan bana anlattılar. Manastırlı hanımın arsız muhabbeti nihayet kocasının canına yetmiş, zabit ne pahasına olursa olsun kadını çocuklarıyla beraber memlekete göndermeye karar vermiş. Bu gece biletlerin alınmış olduğunu, ertesi sabah erkenden hazır bulunmasını söylemeye gelmiş. Manastırlı hanım kolay kolay onun yakasını bırakmaya razı olur mu? Tabii yalvarmaya, sırnaşmaya başlamış. Aralarında kim bilir ne gibi sözler ve sahneler geçtikçe sonra bu korkunç dayak faslı başlamış. Belki iki saat sonra tekrar uyumaya hazırlandığım sırada Hacı Kalfa hafifçe kapımı vurdu. Bak bakasın hoca hanım, otelde başka kadın yok. Fakir hatuncağız bayılıp duruyor. Salt gülmek olmaz. Gel dinle seversen şuna biraz bak. Adımız erkeğe çıkmış diye yanına giremiyorum. Sonra ölür mölür de başımız derde girer he dedi. Kapı aralığında Hacı Kalfa'nın yüzünü görünce beni tekrar bir gülme aldı. Geçmiş olsun demek istiyordum. Fakat bir türlü kelimeler ağzımdan çıkmıyordu. Hacı Kalfa dargın dargın yüzüme baktı. Yarı mahcup bir eda ile başını sallayarak, gülürsün, sart kıkır kıkır gülürsün ha, çapkın seni, şuna bak hele dedi. Gülüyorsun kelimesini, gülürsün diye o kadar tuhaf söylüyordu ki, şimdi bile gülmekten kendimi alamıyorum. Hemen bir saatten fazla dertli komşumla uğraştım. Zavallının vücudu yara bere içindeydi. İkide bir bayılıyor, gözlerinin siyahı kaybolarak çeneleri kilitleniyordu. Bir baygınla uğraşmak, İlk defa başıma gelen şey, ne yapmak lazım geleceğini kestiremiyordum. Fakat iş başa düşünce insana öyle gayret geliyor ki. Bu her biri en aşağı 5 dakika süren bayılmalarda kadıncağızın kollarını vücuduna ovuşturuyor, kızına sürahiden su döktürerek ıslatıyordum. Alnı, yanakları, dudakları birkaç yerinden çatlamıştı. Bu çizgilerden ince ince sızan kanlar düzgünlere, sürmelere karışıyor, kirli bir siyahlık alarak çenesine, göğsüne sızıyordu. Ya Rabbi, ne çok boya varmış bu yüzde. O kadar su döktüğüm halde bir türlü bitip tükenmiyordu. O sabah uyandığım vakit karşı odayı boş buldum. Zabit erkenden onu çocuklarıyla beraber bir arabaya atarak götürmüş. Komşum gitmeden beni görmek, helallik dilemek istemiş. Fakat gece kendi yüzünden uykusuz kaldığımı bildiği için uyandırmaya kıyamamış. Hacı Kalfa'ya selam bırakmış ve tekrar gözlerimden öpmüş. Arabada gözüm Hacı Kalfa'nın yüzüne rastladıkça gülüyordum. O bu yersiz neşenin sebebini anlıyor, dargın bir gülümsemeyle başını sallayarak. "Gülürsün he, hala kıkır kıkır gülersin he," diye bana çıkışıyordu. Sonra akşamki tekmenin dehşetinden bahsederek, "Tabanına tükürdüğümün katırı, anladın mı efendim, bir tepti beni, karnımın içini karma karışık etmiştir. Mirat, benden sana baba nasihatı, sen ol, karı koca arasına gireyim deme. Karı koca ipektir, araya giren köpektir," diyordu. Bütün aile küçücük arabanın içinde üst üste şehrin dışındaki bir çeşme başına kadar gelmiştik. Ayrılık yeri burasıydı. Hacı Kalfa iki tıpalı şişeye hazırlamış olduğu sularını çeşmeden tazeledi ve ihtiyar arabacıma uzun uzadıya tembihler verdi. Samatyalım adam gözleri dolu dolu bir gün evvelden benim için yaptığı çörekleri sepetime doldurdu. Bana karşı tamamıyla lakayt olduğunu zannettiğim vahşi hayganuş bir yerini incitmiş gibi birdenbire ağlamaya başladı. Hem de ne ağlayış. Kulağımda iki inci küpe vardı. Onları çıkararak hayganuşun kulağına taktım. Hacı Kalfa hediye için adeta mahcup oluyor. "Yo hoca hanım, hediye dediğim para diyecek şey olmamalı. Bunlar kıymetli inciler," diyordu. Yine hafifçe güldüm. Kızının benim için döktüğü inciler yanında iki paralık kıymeti olmadığını nasıl anlatırsın bu saf adamcağızı? Hacı Kalfa beni tekrar arabaya bindirdikten sonra derin derin içini çekti. Elini göğsüne vurarak, "Tövbe olsun, hani şu ayrılık bana akşamki tekmeden ağır geldi doğrusu," dedi. Geceki hengameyi hatırlatan bu sözler beni bir kere daha güldürdü. Araba yürümeye başlamıştı. O hala arkamdan parmağını sallıyor, "Gülürsün he çapkın, gülürsün," diyordu. Yol şimdiden uzamaya başlamış olmayıp da gözlerimi görebilseydin bu sözleri söyleyemeyecektin Hacı Kalfacığım. Araba inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti. Kah kurumuş sel çukurlarından geçiyor, kah boş tarlaların, bozulmuş bağların kenarlarını takip ediyordu. Seyrek fasıllarla tek tük köylüler yorgunluktan inler gibi sesler çıkaran kanılara tesadüf ediyorduk. İnce bir bağ yolundan eşkıya gibi korkunç kıyafetli, uzun bıyıklı iki jandarma geliyordu. Yanımızdan geçerken arabacıya, "Selamun aleyküm," dediler. Dik dik bana baktılar. Hacı Kalfa, "Yollar maşallah emindir ama ne olur ne olmaz peçeni kapa. Senin suratın öyle her yerde açılacak suratlardan değildir. Anladın mı efendim?" demişti. Uzaktan birisinin geldiğini görür görmez hemen Hacı Kalfa'nın tembihini hatırlıyor, yüzümü kapıyordum. Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çekiyordu. Bu çeçen arabalarının ince, yanık sesli çıngırakları var. İcat edenler neyi düşünmüşler? Yamaçlarda, derelerde uyandırdıkları uzak akisler insana adeta bir teselli sesi gibi geliyor. Hele bir kayalığın içinden geçerken öyle sandım ki uzaklarda şu yanmış gibi görünen kara taş yağının öte tarafında görünmez bir yol var. İnce sesli kadın hıçkıra hıçkıra ağlayarak bu yolun içinde arkamızdan koşuyor. Yol hala bitip tükenmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy, hatta ne bir ağaçlık. İçimde yavaş yavaş bir korku uyanmaya başlamıştı. Ya geceden evvel Zeyniler köyünü tutamazsam, ya dağ başlarında yalnız kalırsam. Arabacı ara sıra durarak hayvanlarını dinlendiriyor, insanla konuşur gibi onlarla konuşuyordu. Bir taşlığın ortasında yine böyle bir mola vermesinden istifade ettim. "Daha çok var mı?" diye sordum. O ağır ağır başını sallayarak cevap verdi. "Geldik." Bu adam yaşlı bir insan olmasaydı benimle eğlendiğini hükmedecektim. "Nasıl olur?" dedim. "Allah'ın kırındayız. Görünürde köy falan yok." İhtiyar adam arabadan çantalarımı çıkarmaya çalışarak cevap verdi. "Na, şu patikadan ineceğiz. Zeyniler buraya 5 dakika çeker. Araba yolu yok." Taşların arasından minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeye başladık. Aşağıda akşamın alacakaranlığı içinde kapkara bir servilik, etrafı çitle çevrilmiş çıplak bahçeler arasında tek tük kulübeler, tahta evler görünüyordu. İlk bakışta Zeyniler bana hala yer yer dumanları tüten bir yangın harabesi gibi göründü. Köy deyince gözümün önüne yeşillikler arasında eski boğazlı çayırlarındaki güvercinliklere benzeyen sevimli şen manzaralı kulübeler gelirdi. Halbuki bu evler çökmeye yüz tutmuş simsiyah viranelerdi. Yıkık bir değirmenin önünde abalı, sarıklı bir ihtiyara rast geldik. Kaburga kemiklere soyulmuş zayıf bir ineği ipinden sürüye sürüye bu evlerden birine doğru götürmeye çalışıyordu. Bizi görünce durdu, dikkatli bakmaya başladı. Bu ihtiyar hoca Zeyniler muhtarıymış. Arabacı onu tanıyordu. Birkaç kelimeyle benim kim olduğumu anlattı. Belden büzmeli, bol siyah çarşafım, sımsıkı peçemle genç olduğumu anlamak mümkün değildi. Böyle olduğu halde muhtar efendi beni fazla süslü bulmuş olacak ki tuhaf tuhaf baktı. Sonra ineğini çıplak ayaklı bir çocuğa teslim ederek önümüze düştü. Köyün dar sokakları içine girmiştik. Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. Hani kavaklarda önüne ağlar serilmiş, yağmurdan çürüyüp kararmış, boğaz rüzgarlarından bir yana çarpılmış viran balıkçı kulübeleri vardır. Bu evler ilk bakışta onları hatırlatıyordu. Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenlerle çıkılan bir iki oda. Herhalde Zeyniler şimdiye kadar işittiğim ve resimlerini gördüğüm köylerden hiçbirisine benzemiyordu. Etrafı tahta perdelerle çevrilmiş bir bahçenin kırmızı kapısı önünde durduk. Yapraklarına varıncaya kadar siyah görünen bu köyde gördüğüm ilk renk kırmızı tahta oldu. Muhtar yumruğuyla kapı çalmaya başladı. Her vuruşunda kapı yıkılacak gibi sarsılıyordu. İlk defa ağzımı açmaya cesaret ederek, "İçeride kimse yok galiba," dedim. Muhtar başını sallayarak cevap verdi. "Hatice Hanım akşam namazını kılıyor olmalı. Az bekleyeceğiz." Arabacının beklemeye vakti yoktu. Çantaları kapının önüne bırakarak bizden ayrıldı. Muhtar abasının eteklerini toplayarak yere çömeldi. Ben bavulumun kenarına iliştim, konuşmaya başladık. Bu Hatice Hanım pek Müslüman bir kadınmış. Tarikata da mensupmuş. Köyün ölüsüne dirisine o yetişirmiş. Mevlütleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekaratta bulunan hastaların ağzına son zemzem damlasını o akıtır, kadın cenazelerini o yıkayıp yaşmaklarmış. Muhtar efendi herhalde medrese falan görmüş bir adama benziyordu. Fırsattan istifade ederek bazı nasihatler vermek istediğini anladım. Usulü cedidin aleyhinde bulunmuyor, fakat yeni mekteplerin din derslerini ihmal ettiklerinden şikayet ediyordu. Şimdiye kadar buradan birkaç hoca hanım geçmiş, fakat nafile hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'e, ilmihale kafi derecede vukufu yokmuş. Bu muhtar efendi Hatice Hanım'dan hoşnutluk getiriyordu. Ben bu dersleri yine bu saliha, akil, abide hatuncağıza bırakarak kendim başka dersler okutursam köyü daha ziyade memnun edermişim. Ben bu nasihatleri dinlerken içeriden bir nalın tıkırtısı gelmeye başladı. Muhtar efendi ayağa kalktık. Kapının arkasında bir kol demir jangırdadı. Kalın bir ses, "Kimdir o?" diye bağırdı. "Yabancı değil Hatice Hanım. B'den bir hoca hanım geldi." Bu Hatice Hanım iri yapılı, kocaman yüzlü, biraz kamburu çıkmış 70'lik bir ihtiyardı. Kınalı saçlarının üstüne yeşil bir yemeni örtmüş, arkasına ferace biçiminde koyu bir yeldirme giymişti. Meşin gibi sert, esmer yüzünün buruşukları arasında inanılmayacak kadar taze ve canlı gözleri, bembeyaz dişleri vardı. Peçemin arkasından yüzümü görmeye çalışarak, "Safa geldin hoca hanım, buyurun," dedi. Bahçeden sokağa çıkmak yasakmış gibi bir eliyle kapıya dayanıp öteki eliyle çantalarımı aldı. Sonra tekrar kapıyı demirleyerek önüme düştü. O önde, ben arkada bahçeden geçtik. Marif Müdürü Bey'in büyük fedakarlıkla mücetten ihya ettiği mektep binası da öteki evlerin eşiydi. Yalnız alt kattaki direklerin etrafını henüz kararmaya vakit bulamamış tahtalarla çevirmişler, dershane haline koymuşlardı. Kapıdan gireceğim vakit Hatice Hanım kolumu yakaladı. "Dur kızım," dedi. Ben birdenbire ürktüm. O dudaklarının ucuyla okuduğu kısa bir duadan sonra, "Haydi kızım, besmele çek de evvela sağ ayağını at," dedi. Alt kat zindan gibi karanlıktı. İhtiyar kadın beni elimden tutarak dar bir taşlıktan geçirdi. Eskilikten basamakları oynayan karanlık bir merdivenden çıktık. Yukarıki kat firan bir sofra, bir de yüksek pencerelerin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı kocaman bir odadan ibaretti. Marif müdürünün müjdelediği muallim dairesi. Hatice Hanım bavulu yere bıraktı, odanın bir köşesinde dolap vazifesi gören eski ocağın içinden bir lamba çıkarıp yaktı. Oda bu sene boş kaldığı için tozlanmış. Yarın sabah erkenden temizlerim inşallah. Bu zavallı kadın mektebin eski hocasıymış. Marif idaresi mektebi bu şekle soktuğu zaman onu sokağa atmaya acımış, 250 kuruşla burada alıkoymuş. Yarı hoca, yarı hademe gibi bir şey. Artık ben nasıl istersem öyle çalışacakmış. Kadıncağızın benden korktuğunu anlıyordum. Hesapça ben onun amiriydim. Bile bile kimseye fenalık yapacak bir kız olmadığımı birkaç kelimeyle anlattıktan sonra dairemi seyretmeye başladım. Eskilikten delik deşik olmuş kirli kaplamalar, yağmurdan çürümüş, tahtaları sarkmış simsiyah bir tavan, bir köşede içine kırık dökük konmuş ocak, ötede çarpık bir kerevet. Demek bundan sonra hayatım bu odada geçecekti. Havasız bir mahzene düşmüş gibi göğsüm tıkanıyor, ellerim ayaklarım üşüyordu. Kuzum Hatice Hanım, bana yardım et de şu pencerelerden birini açalım dedim. Kendi kendime beceremeyeceğim galiba. İhtiyar kadın benim işe el sürmeme taraftar değildi. Uğraşa uğraşa kepenklerden birini açtı. Manzarayı görünce tüylerim diken diken oldu. Karşımda korkunç bir mezarlık vardı. Tepelerinde hala akşam ışıkları sönmemiş serviler, sıra sıra mezar taşları, daha aşağıda sazlıklar içinde donuk donuk parlayan su birikintileri. İhtiyar kadının derin bir göğüs geçirdiğini işittim. İnsan sağlığında alışmalı kızım. Hepimizin gideceği yer orası dedi. Bu söz tesadüf müydü? Yoksa haberim olmadan bu manzara karşısında bir korku ve telaş mı göstermiştim? Fakat hemen kendimi topladım. Cesur olmak lazımdı. Adeta şen denecek bir kayıtsızlıkla. Demek burada bir mezarlık var. Bilmiyordum dedim. Evet kızım. Zeyniler kabristanı. Eski zamandan kalma. Şimdi cenazeleri başka yere gömüyorlar. Burası tarih gibi bir şey. Ben Zeyni babanın fenerini yakmaya gidiyorum. Şimdi gelirim.